Ayrım 20, sayfa 235. Ama 901. gece olunca demiş ki, boşanmış olan ve Cafer'in yeni eşi olmuş bulunan genç kadının durumuna gelince onunki de şöyle. Develerin ve kervanın yol aldığı sırada durduklarını görünce başını tahtrevandan çıkarmış ve yeğeni Attaf'ın yerdeki halı üzerinde Cafer'le karşı karşıya oturduklarını ve ikisinin birlikte yiyip içtikten sonra vedalaştıklarını görmüş. Ve kendi kendine, vallahi şurada oturan yeğenim Attaf, şuradaki de penceredeki çiçekleri sularken üzerine su sıçrattığımı sandığım ve beni pencerede gören kişi. Ve hiç kuşku yok ki bu adam benim yeğenimin dostu. Adam bana aşık olmuş ve gidip derdini yeğenim Attaf'a dökmüş. Ve beni ve evimi ona tanımlamış olacak. O zaman da yeğenimin yüce yürekliliği ve ruh büyüklüğü ona civan mertlik göstermek zorunluluğunu yüklenmiş ve dostu benimle evlensin diye beni boşamış olacak demiş. Ve böylece düşünerek kendi kendine başına gelenleri, sevdiği yeğeninden, ana babasından ve kentinden ayrılışını hatırlayarak tahtrevanda ağlamaya başlamış. Ve gözlerinden yakıcı gözyaşları akmış ve bu sırada şu dizeleri okumuş. Sevdiğim yerlerin, yitirdiğim güzelliklerin anısıyla ağlıyorum. Bir gün çıldırırsa eğer aşığı ayıplamayın. Çünkü bu yerlerde, bu evlerde en çok sevilenler oturur. Övgüler olsun Tanrı'ya, onun sağladığı yerler ne hoştur. Tanrı aramızda geçen günleri korusun ey değerli dostlarım ve aynı evde mutluluk bizi birleştirsin. Bu şiiri okuyup bitirince ağlayıp inlemiş ve şu dizeleri de söylemiş. Hala sensiz ve bizi bitiren tüm kaygılar arasında yaşadığıma şaşıyorum. Sizleri düşünerek ey gözümden ırak olan sevgililer, yaralı yüreğimin hala sizlerle olmasını arzuluyorum. Bunu izleyerek yine ağlamış ve hıçkırmış ve şu dizeleri de hatırlamaktan kendini alamamış. Canımı verdiğim sizler geri dönün, onu sizden koparmak istedim ama başaramadım. Ve ölüm gelmeden önce son bakışımı fırlattığım sen, uğrunda feda ettiğim bir yaşamdan geri kalan acı. Eğer hepiniz yitip gittiyseniz şaşırmam. Ama onun bahtı bir başkasına ait olsaydı şaşırırdım doğrusu. İşte onun durumu böyleymiş. Büyük Vezir Cafer'e gelince şöyleymiş. Kervan yola koyulduğu anda tahtrevana yaklaşmış ve yeni evlendiği eşine, ey tahtrevandaki hanım, sen bizi öldürdün demiş. Ama bu sözleri duyan kadın ona tatlılıkla ve alçak gönüllülükle bakmış. Seninle konuşmamalıyım. Çünkü ben senin dostun ve yoldaşın olan gönlü yüceliğin ve özverinin sultanı Attaf'ın yeğeni ve karısıyım. Sende insani duygunun zerresi varsa özverisi içinde onun sana yaptığını sen de ona yap diye yanıt vermiş. Cafer bu sözleri işittiği zaman ta içinden sarsılmış. Ama durumun yüceliğini kavrayarak genç kadına sen gerçekten onun yeğeni ve eşi misin demiş. Kadın da evet falan falan şeylerin olduğu ve yüreğinin bana bağlandığı gün pencerede gördüğüm bendim. Ve sen gidip ona olup biteni anlattın. O da beni boşadı. Ve iddet süresini beklerken şimdi bana bunca acıya mal olan bütün bu şeyleri hazırladı. Şimdi sana durumumu anlattığıma göre artık senin için bir erkek gibi davranmaktan başka şey kalmadı demiş. Cafer bu sözleri işitince Tanrı'dan geliriz biz, Tanrı'ya döneriz. Ve sen artık bana haramsın. Özlemle gitmek istediğin yere geri dönesiye kadar benim ellerimde kutsal bir emanetsin diyerek yüksek sesle haykırmaya başlamış. Hizmetkarlarından birine de seni hanıma bakmakla görevlendiriyorum demiş. Ve böylece gece ve gündüz yolculuklarını sürdürmüşler. Onların durumu da böyleymiş. Harun Reşit'e gelince onunki de şöyle. Cafer'in ayrılışından sonra onun yokluğuyla keyfi kaçmış ve üzüntüye kapılmış. Büyük bir sabırsızlık içinde onu yeniden görmek arzusuyla kıvranmış. Ona dayattığı gerçekleşmesi imkansız koşullarla vezirini bir serseri gibi çöllerde ve ıssız yerlerde dolaşmaya, doğduğu ülkeyi terk etmeye zorlaması yüzünden pişmanlık duymuş. Onu aratmak üzere her yana haberciler yollamış ama ondan hiçbir haber alamamış. Ve artık onun yanında bulamamaktan ötürü büyük sıkıntılar duymuş. Bu yüzden pişmanlıkla onu bekler olmuş. Böylece Cafer kervanıyla Bağdat'a yaklaşınca halifeye haber verilmiş ve onun da ruhu şenlenmiş. Yüreğinin hafiflediğini ve göğsünün ferahladığını duymuş. Ve onu karşılamaya gitmiş ve onun yanına ulaşır ulaşmaz onu öpüp bağrına basmış. Birlikte saraya dönmüşler ve Emirül Mümin'in vezirini yanı başına oturtmuş. Ve ona şimdi bu sarayı terk etmenden başlayarak tüm öykünü ve yokluğunda başına gelen her şeyi bana anlat demiş. Cafer de oradan ayrıldığı günden başlayarak dönünceye kadar başına gelen her şeyi ona anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Halife çok şaşırmış ve ona, "Vallahi yokluğunla bana büyük acı doyurdun. Ama şimdi senin dostluğunu tanımak için büyük bir merak duyuyorum. Tahtirevan'daki genç kadına gelince, benim fikrim odur ki onu hemen boşamalısın ve onu hemen güvenilir bir hizmetkarla dönüş yoluna sokmalısın. Çünkü yoldaşın sende bir düşman bulursa bizim de düşmanımız olur. Onu da kendi ortamımıza çekeriz, onu görürüz, onu işitmekten zevk duyarız ve birlikte hoşça zaman geçiririz. Böylesine birisi ihmal edilemez. Ve onun yüce yürekliliğinden büyük dersler alırız ve başka yararlı şeyler de ediniriz demiş. Cafer de işitmek itaat etmektir diye yanıt vermiş. Ve söz konusu genç kadın için çok hoş bir bahçe ortasında çok güzel bir ev hazırlatmış. Ve buyruğuna köleler ve hizmetkarlar vermiş. Ve halılar, çiniler ve ihtiyaç duyabileceği pek çok şey göndermiş. Ama kesinlikle evine gitmemiş ve onu görme yollarını aramamış. Ve her gün ona selamlar ve dönüşüne ve yeğeniyle birleşmesine güvenle bakmasına dair haberler yollamış. Ve varlığını sürdürmek için aylık 1000 dinar harçlık ayırmış. İşte Cafer'le halifenin ve tahtirevandaki genç kadının durumu böyleymiş. Attaf'a gelince her şey çok başka türlü olmuş. Gerçekten Cafer'e feda edip kendi yoluna dönünce onu kıskanan kimler varsa kendisini Şam naibinin gözünden düşürmek için olayların gelişiminden yararlanmışlar. Ve naibe, efendim, nasıl oluyor da gözlerini çevirip bir kez Attaf'a bakmıyorsun? Vezir Cafer'in onun dostu olduğunu bilmiyor musun? Ve Attaf'ın biz hepimiz geri döndüğümüz halde ona veda etmek üzere ardından koştuğunu ve ona Katifa'ya kadar eşlik ettiğini bilmiyor musun? Ve Cafer'in ona senin için yapabileceğim başka bir şey var mı Attaf dediğini, onun da evet bir şey var, benim için Şam naibini yerinden edecek bir buyrultu çıkar diye yanıt verdiğini bilmiyor musun? Aralarında bütün bunlar konuşuldu. Yapılacak en güvenli iş, o seni akşam yemeğine çağırmadan önce senin onu sabah kahvaltısı için yanına çağırmandır. Çünkü başarı fırsatı kullanmaya bağlıdır. Ve saldırı ancak onu vaktinde yapana yarar sağlar demişler. Şam naibi de onlara güzel konuştunuz. Öyleyse onu hemen benim yanıma getirin demiş. Onlar da Attaf'ın kendine karşı kimsenin bir düzen hazırlayabileceğini düşünmeksizin sükunetle dinlenmekte olduğu evine gitmişler. Ve kılıç ve sopalarla donanmış olarak onun üzerine atılmışlar ve her yanı kanla kaplanasıya kadar onu dövmüşler. Ve naibin huzuruna getirmişler. Naib de evinin yağmalanmasını buyurmuş. Köleleri, serveti ve tüm ailesi kudurmuş kimselerin eline geçmiş. Ve Attaf, benim suçum ne diye sorunca, ey katran suratlı! Sen övülesi Tanrı'nın adaletinden o denli habersiz misin ki sultanımız ve babamız olan Şam naibine saldırırsın ve sonra da evinde barış içinde uyumanın mümkün olduğunu sanırsın diye yanıt vermişler. Ve o saat ve o anda başını kesmesi için cellada emir verilmiş. Cellat da giysisinden bir parça kopararak gözlerini bağlamış. Ve tam boynunu vurmak üzere elini kaldırdığı sırada cezanın verildiği yerde hazır bulunan emirlerden biri ayağa kalkıp ey naib! Bu adamın başını vurmak üzere bu denli acele etme. Çünkü acele etmek şeytanın buyruklarından biridir. Ve de atasözü, yüreğinde sabır taşıyanlar maksadına ulaşır. Acele eden de hatadan yakasını kurtaramaz der. Dolayısıyla bu adamın boynunu vurdurmak için acele etmekten vazgeç. Çünkü belki de seni ona karşı kışkırtanlar yalan söylemektedir. Ve hiç kimse kıskançlıktan bağışık değildir. Böyle olunca sabret. Çünkü belki daha sonra onun hayatına haksızca son verdiğinden dolayı pişman olursun. Ve Vezir Cafer, dostu ve arkadaşı olan kişiye karşı davranışını öğrenirse başına ne geleceğini kim bilebilir? O zaman senin başında artık omuzların üzerinde pek güven içinde olmaz, demiş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 902. gece olunca demiş ki, o zaman senin başında artık omuzların üzerinde pek güven içinde olmaz demiş. Şam naibi bu sözleri işitince uykusundan uyanmış. Ve elini kaldırarak Attaf'ın yaşamını tehdit etmekte olan celladı tam sırasında durdurmuş. Ve Attaf'ın sadece hapse atılmasını ve boynundan zincire vurulmasını buyurmuş. Ve onu bağırıp yalvarmalarına karşın emrolunduğu gibi boynundan zincire vurmuşlar. bütün geceleri ve bütün gündüzleri Attaf ağlayarak Tanrı'ya onu ve bu dert ve felaketlerden kurtarması için dua ederek geçirmeye başlamış. Ve bu tarzda 3 ay yaşam sürdürmüş. Gecelerden bir gece uyanmış ve Tanrı önünde boyun eğip zincirlerin uzunluğunu izin verdiğince mahbesinde yürümeye başlamış. Hapishanede yalnız olduğunu ve bir gün önce ekmek ve suyunu getiren gardiyanın üzerine kapıyı kapatmayı unuttuğunu görmüş. Attaf da bunu görünce kaslarının birdenbire olağanüstü güçlendiğini duyumsamış ve gözlerini Tanrı'nın göklerine doğru çevirerek ve büyük bir güç harcayarak bir darbede onu bağlayan zinciri kırmış. Ve el yordamıyla bin ihtiyatla uyuyan hapishanenin karmaşık dehlizlerinden geçerek dışarı çıkış sağlayan kapının önüne ulaşmış. Onu bir köşede asılı olan anahtarıyla açmak zor olmamış. Ve hiç gürültü yapmaksızın sokağa çıkmış ve gece boyunca kaçmış ve Tanrı'nın karanlıkları onu sabaha kadar korumuş. Kentin kapıları açılır açılmaz halkın arasına katılarak dışarı çıkmış ve Halep doğrultusunda çabucak yol almaya başlamış. Uzun yürüyüşlerden sonra başına hiçbir şey gelmeksizin Halep kentine ulaşmış ve büyük camiye girmiş. Orada açıkça yola koyulacakları belli olan bir grup yabancı görmüş. Onlara nereye gideceklerini sormuş, onlar da Bağdat'a diye yanıt vermişler. Attaf da hemen ben de sizinle geleyim diye haykırmış. Onlar kendisine bedenlerimiz toprağa aittir ama geçimimiz sadece Allah'tandır demişler ve aralarına Attaf'ı da alarak yola çıkmışlar. 20 günlük bir yürüyüşten sonra Küfe kentine ulaşılmış ve böylece yolculukları Bağdat'a ulaşıncaya kadar sürmüş. Attaf da buranın sağlam yapılı, zarif, göğe yükselen sarayları ve hoş bahçeleriyle güzel bir kent olduğunu görmüş. Bu kentte aynı şekilde bilginler de, cahiller de, yoksullar da, zenginler de, iyiler de, kötüler de varmış. Ve yoksul giysileriyle başında kirli ve yırtık bir sarıkla kente girmiş. Bakımsız bir sakalla ve uzayarak gözlerini kapatmış olan saçlarıyla durumu acınasıymış. Böylece rastladığı ilk caminin kapısını açmış. 2 günden beri ağzına bir lokma bile girmemiş imiş. Bir köşeye oturup dinlenmeye koyulmuş. O sırada cami kapılarında dilenen serseri dilencilerden biri gelip tam karşısına oturmuş. Omuzuna asmış olduğu eski bir torbayı ortaya koyup açarak içinden ekmek, bir piliç, sonra bir ekmek daha, sonra reçeller, sonra bir portakal, sonra zeytinler, sonra hurma ezmesi, sonra hıyar çıkarmış. Serseri yemek yemeye koyulmuş. Attaf da onu sanki Allah'ın kutsaması ikisinin de üzerine olası Meryem'in oğlu İsa'nın sofrasındaymış gibi bu yemeği sükunetle yuttuğu sırada seyrediyormuş. Attaf sadece 2 gündür yemek yememiş değil, 4 aydır doygunluk da sağlamamış bulunmakla kendi kendine vallahi şu nefis biliçten bir parça, şu ekmekten bir lokma, hiç değilse şu hıyardan bir dilim yesem deyip duruyormuş. Ve ekmek, piliç ve hıyar üzerindeki arzusu gözlerinde o denli kuvvetli ışıldıyormuş ki sonunda serseri bunun farkına varmış. Attaf da çok aç olduğundan gözyaşlarını tutamamış. Serseri onu seyrederken başını sallamış ve güzel şeyleri ağzına tıkıştırdıktan sonra konuşmaya başlayıp ''Ey kirli sakalların babası! Yabancılar gibi ve gözleriyle efendisinin yediği ekmekten lokma dilenen aç köpekler gibi davranıyorsun. Tanrı'nın korumasıyla Jakarta, Baktra, Jakarta eski adı Batavia olan Endonezya'nın başkenti. Baktra, Afganistan'da eski bir kent. Dicle ve Fırat'ı besleyecek kadar, hatta Basra'nın, Asya Irmağı'nın ve Mısır'ın Nil'inin sularını oluşturacak ve Tuz Denizi'ni ve tüm okyanusların derinliklerini dolduracak kadar gözyaşı döksen, yediklerimden bir lokmasını bile sana koklatmam. Ama beyaz piliç eti, sıcak ekmek ve yumuşacık kuzu eti yemek istiyorsan, Yahya-ül Barmaki'nin oğlu Vezir Cafer'in konutunun kapısını çalman yeter. Çünkü Şam'da Attaf adlı birinden konukseverlik görmüş olduğundan, o da onun anısı ve onuruna hayırda bulunuyor ve yatıp kalkıp ondan söz ediyor demiş. Torbası bu denli güzel yiyeceklerle dolu olan serserinin bu sözlerini işitince, Attaf yüzünü göğe kaldırmış ve ey maksatları hiç anlaşılmaz yüce Tanrı, İşte yeniden hayırlarını gösteriyorsun kölene demiş. Ve şu dizeleri okumuş. İşlerini Yaradan'a emanet et, karma karışık oldukları zaman. Sonra kederlerini dışlayarak düşüncelerini uzaklaştır. Sonra bir kırtasiyeciye gitmiş ve ondan sadaka olarak bir yaprak kağıt istemiş. Ve sadece birkaç satır yazı yazmak için bir kalem ödünç almış. Tacir de ona istediklerini severek vermiş. Attaf da kağıt üzerine şu satırları yazmış. Tanrı'nın halini bildiği kardeşin Attaf tarafından. Dünyaya sahip olan hiç gururlanmasın. Çünkü bir gün sarsıntı geçirir ve acı bahtıyla tozların içinde tek başına kalır. Şimdi beni görsen yoksulluk ve sefilliğimden dolayı tanıyamazsın. Çünkü zamanın dönüşümü, açlık, susuzluk ve uzun bir yolculuk bedenimi ve ruhumu bitkin hale getirdi. Ve buraya ulaşarak işte seni yeniden buldum. Barış seninle birlikte olsun. Sonra kağıdı katlamış, kalemi çok teşekkür ederek sahibine geri vermiş. Ve ona Cafer'in evinin nerede olduğunu sormuş. Ve ev kendisine gösterilince gidip evin karşısında, kapının önünde belli bir mesafede ayakta durmuş. Evin muhafızları onu öylece ayakta durmuş, hiçbir şey söylemeksizin beklerken görmüşler. Onlar da onunla hiç konuşmamışlar. Ama tüm bu durumdayken sıkılmaya başladığı bir sırada görkemli bir urbayla ve altın bir kemerle donanmış bir hadım ağası yanından geçmiş. Attaf da ona yaklaşıp elini öpmüş ve kendine, "Efendim, dua ve barış üzerine olası Tanrı'nın elçisi, iyi bir işin aracısı, iyi bir iş yapan kişi gibidir. Ve bu işi yapan cennette Allah'tan mükafat görür demiştir," demiş. Hadım ağası da, "Senin isteğin nedir?" diye sormuş. O da senden şu kağıdı kardeşin Attaf kapı önünde diyerek bu evin sahibine götürmeni rica ediyorum demiş. Hadım ağası bu sözleri işitince büyük bir öfkeye kapılmış, gözleri başından fırlayarak "Ey yüzsüz yalancı, Vezir Cafer'in kardeşi olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun?" diye haykırmış. Ve elinde tuttuğu sapı altın kaplı bir bastonla Attaf'ın suratına vurmuş. Attaf'ın kanı yüzünden fışkırmış ve boylu boyunca yere devrilmiş. Çünkü açlığı ve döktüğü gözyaşları onu iyice takatten düşürmüş bulunuyormuş. Ama kutsal kitapta söylendiği gibi, Tanrı kimi kölelerin yüreğine iyilik eğilimi yerleştirip, kimilerinin yüreğine de kötülük eğilimi koyar. Bundan dolayı olup biteni uzaktan gören ikinci bir hanım ağası, davranışından dolayı kendisine karşı öfke ve hoşnutsuzluk dolu olarak ve Attaf'a acıyarak ilkinin yanına gelmiş. İlk hadım ağası ona, "Sen onu Vezir Cafer'in kardeşi olduğunu iddia ederken duymadın mı?" demiş. İkinci hadım ağası da, "Ey kötü herif, kötülüğün oğlu ve kötülüğün kölesi, ey melun, ey domuz, Cafer bizim peygamberlerimizden biri midir? O da bizim gibi yeryüzünün bir köpeği değil midir? Babasıyla anası Adem ile Havva olduğuna göre bütün insanlar kardeş değil midir? Ve de şair şöyle dememiş midir? İnsanların kıyas yoluyla hepsi kardeştir. Babaları Adem'dir, anaları da Havva. Aralarındaki fark sadece yüreklerinde iyiliğin az veya çok olmasından doğar." Ve böylece konuşarak Attaf'ın üzerine eğilmiş ve onu kaldırıp oturtmuş. Yüzünden akan kanı silmiş ve ona, "Kardeşim, senin arzu ettiğin şey nedir?" diye sormuş. Attaf da, "Ben sadece şu kağıdın Cafer'e götürülmesini ve kendi eline verilmesini dilemekteyim," diyerek yanıt vermiş. Yüreği merhametli hizmetkar da kağıdı Attaf'ın elinden almış ve büyük vezir Cafer-ül-Marmaki'nin kimisi sağında, kimisi solunda görevlileri, yakınları ve dostlarıyla çevrili olarak oturmakta bulunduğu salona girmiş. Hepsi içmekte, şiir okumakta, ut musikisi ve nefis şarkılar dinleyerek keyif içinde bulunmaktaymışlar. Vezir Cafer de bardağı elinde yöresindekilere, "Ey burada toplanmış bulunan sizler! Gözden ırak olmak gönülde var olmayı engelleyemez. Ve hiçbir şey beni kardeşim Attaf'ı düşünmekten ve ondan söz etmekten alıkoyamaz. O çağının ve zamanının en harika adamıdır. Bana atlar, beyaz ve siyah genç köleler, genç cariyeler, güzel kamaşlar, göz kamaştıran şeyler armağan etti. Hem de karımın ceizini ve mehrini oluşturabilecek bollukta. Böyle davranmasaydı kuşkusuz mahvolacak ve çaresiz yitip gidecektim. Benim kim olduğumu bilmeden ve bir çıkar ve karşılık beklemeden bana iyilik eden kimsedir o," diyormuş. İyi yürekli hizmetkar, efendisinin bu sözlerini işitince yüreğinde bir sevinç duymuş. İlerleyip önünde boyun ve baş eğmiş ve ona kağıdı sunmuş. Cafer de kağıdı almış, okuyarak öylesine sarsılmış ki zehir içmiş biri gibi görünmüş. Artık ne yapacağını ve ne söyleyeceğini bilememiş. Ve elinde billur bardak ve kağıt olduğu halde boylu boyunca yüzüstü yere yıkılmış. Bardak bin parçaya bölünmüş ve alnında derin bir yara açmış. Kanı akmış ve kağıt elinden düşmüş. Hizmetkar bunu görünce doğacak sonuçtan korkarak çabucak bacaklarını rüzgara vermiş. Vezir Cafer'in dostları efendilerini ayağa kaldırmışlar, yüzünün kanını silmişler ve "Yüceler yücesi ve güçlüler güçlüsü Tanrı'dan başka sığınacak yer ve güçlü varlık yoktur. Bu lanetli hizmetkarların hepsi aynı maldır. Zevk içindeyken şahların yaşamlarını alt üst ederler ve keyifliyken ağızlarının tadını kaçırırlar. Vallahi bu kağıdı kim yazdıysa valinin huzuruna sürüklenerek 500 sopa atıldıktan sonra zindana konulmaya layıktır diye haykırmışlar. Sonuç olarak da vezirin köleleri mektubu yazmış olanı araştırmak üzere dışarı çıkmışlar. Attaf da "o benim efendilerim" diyerek tüm araştırmaları önlemiş, onlar da Attaf'ı yakalamış, valinin huzuruna çıkarmışlar. Ve ona 500 sopa vurulmasını istemişler. Vali de dileklerini yerine getirmiş. Ve de fazladan mahpus zincirlerinin üzerine müebbet yazdırarak hapse atmış. Ve işte yüce yürekli Attaf'ın durumu böyleymiş. Ve onu böylece yeniden zindana atmışlar. Orada 2 ay kalmış ve yine izleri silinip yok olmuş. Bu 2 ayın sonunda Emirül Müminin Harun Reşid'in bir oğlu olmuş. Ve bu münasebetle sadaka dağıtılmasını, herkese bahşişler verilmesini ve hapishane ve zindanlardan mahpusların salıverilmesini buyurmuş. Böylece bırakılanların arasında yüce yürekli Attaf da bulunuyormuş. Attaf kendini zayıflamış, aç, harap ve çıplak olarak Kodes'ten kurtulmuş görünce bakışlarını göğe çevirerek "her durumda sana şükürler olsun Tanrım" diye haykırmış. Ve hıçkırarak "herhalde bütün bu belalar geçmişte işlediğim bir hata yüzündendir. Çünkü Tanrı beni hayırlarla donatmıştı. Bense ona karşı çıkarak ve itaatsizlik göstererek yanıt verdim. Ama sefaatte ve nefret uyandıran davranışlar içinde bulunmakta çok ileri gittiğim için ondan beni bağışlamasını dilerim" demiş. Sonra da şu dizeleri okumuş. "Ey Tanrı, kulun yapmaması gerekeni yapar, yoksuldur ve sana dayanır. Yaşamın zevkleri içinde kendini unutur, cahilliğimizden ötürü bağışla bizlerin kusurlarını." Ve sonra yine ağlayıp kendi kendine "şimdi ben ne yapacağım? Ülkeme döneyim" diyerek yola çıksam böyle zayıf düştüğümden oraya ulaşmadan ölürüm. Ulaşsam da Naip yüzünden talihten yana benim için hiçbir güvenlik söz konusu değil. Burada kalsam dilenciler içinde kendim de bir dilenci olmakla birlikte hiç kimse beni tanımadığı için loncalarını almazlar. Ve kendime hiçbir yararım ve hayrım dokunmaz. Bundan dolayı kaderimi bahtların sahibinin ellerine bırakayım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.